Prostatik. Hazırlayanlar ve konuşanlar Niyazi Zorlu, Adnan Acar. Merhaba, ben Adnan Acar.
Merhaba, ben Niyazi Zorlu.
Neler yapıyoruz?
Ece'den dem vurmaya devam ediyoruz. Ben bu sefer hazırlanarak geldim. Bir şeyler yazdım. 3-4 gün.
Yazmaz olaydın.
Yazmaz olaydım. Adnan da baktı.
Ne yaptın hazırlık yaparak?
Bir 9 meselinden bahsettik Ece Aya'nın. Yaklaşık
onlara
101.
Mesel demesek biz. Meselin anlamı
aslında
başka.
Aslında evet değil.
Şunu tekrar söyleyelim. Bunu tekrarlamakta da fayda var. Sen bir yılı aşkın süredir Ece Ayhan'la aynı evi paylaştığımız dönemde.
Evet.
Ondan dinlediğim bazı şeyleri onun üslubuna uygun olarak not aldın.
Ona da çok
ağzından çıktık.
Ece Aya'nın sesleri diyelim ona, olur mu?
O da iyi.
Sesleri. Onun 9'undan bahsetmiştik bir önceki programda. Onlara devam edeceğiz. Ece Aya'n, aslında bir hayaletten bahsediyoruz. Şöyle bir başlangıç yapmıştım ben. Biliyorsun sen işte daha iyi bilirsin, yine felsefecisin. Sen her şeyi daha iyi bilirsin hatta.
Tabii ki.
Engels ve Marx'ın altına imzaların bulunduğu komünist manifesto var. Orada onun ilk cümlesi şudur. İşte Avrupa'da bir hayalet kol geziyor. Komünizm hayaleti. Bu komünizm hayaleti aslında Avrupa'da hiç hortlamadı. Öyle bir doğma ölme oldu mu ondan da pek emin değilim.
Doğu Almanya meselesinden dolayıdır belki. Çok da iyi bildiğim şeyler değil bunlar.
Doğu Almanya meselesi ta işte bir şey bahsettiğimiz yıllar, işte 1800'lü yıllar.
Aha.
Ama şey, bugüne gelene geldiğimiz kadarıyla işte bir komünizm deneyimi yaşadı mı Avrupa bilmiyorum. Ama şuraya Ece Aya'na getireceğim ben. Biz de işte prostatikte Ece Aya'n denen hayaletten bahsediyoruz. Bu üçüncü program. Bahsetmeye de devam edeceğiz. Aramızda ya da prostatikte Ece Aya'n denen hayalet kol geziyor. Ben geçmişe baktığımda bir seni aşkın Ece Aya'nla yaşadık ya. Sanki bir hayaletle yaşadık gibi.
Öyle bir izlenim var mı? Ben de bilmiyorum.
Aniden arkanda sen sessiz sedasız belirdiğini hatırlar mısın sen? Ya da odana girdiğini.
Ha, sessiz hareket ederdi, evet. Yani kapısını çok sessiz açardı.
Felaket ürperdiğimi hatırlıyorum ben.
Kapısını.
Aniden yanı başında bulduğumda.
Hortlak gibi.
Evet, hortlak gibiydi.
Ha.
Komünizm denen, Ece denen hortlak.
Sen Ece ile komünizmi nasıl şey yaptın ki?
Yok, sadece hayaletten yola çıktım. Avrupa'yı kol gezen hayalet imgesinden oraya girdim nedense.
Çık
öyle
oradan.
Bir başlangıç. Çıkalım.
Çık.
Geçen bölümde derviş olmaktan bahsettik. Oraya girelim istersen. O benim kafamı epey bir yoruyor. Biliyorsunuz Ece Ayhan derviş olmak isteyen, çevresinde küçük mutlu şaircikler, müritler görmek isteyen bir şairdi. Şimdi bana sorarsan 21. yüzyılda böyle bir arzunun, isteğin karşılığı yok. 20. yüzyılda var mıydı onu bilemiyorum.
Müritlik meselesi mi?
Müritlik meselesi.
Başka bir isim altında devam ediyordur. Yani mürit değildi. Onlar şey oluyordur. Yani ne bileyim, öğrenci oluyordur adı.
Akademi
oluyordur falan filan. Ama günümüzde işte hocalık iddiasında bulunmak kötü gibi bir şey olabilir mi? Yok.
Bana şey geliyor.
Yanlış mı anladım ben?
Yani biz hatırlarsın seninle bir tekke ya da zaviyeye gitmiştik.
Adıyaman'daki.
Sivas'tan kalktık, Adıyaman yollarına vurduk atlarına.
Şimdi
oradaki şeyden bahsediyorum. Bu dervişliğin karşılığı yok derken biz otobüse bindik, Adıyaman'a gittik. Orada da bir tane hatırlarsın işte dolmuşa bindik. Herkesin tıkış tepiş, işte yığıldığı bir dolmuş, havasız. Oraya gittiğimizde bol sıfır rakamlı siyah arabalar görmüştük, resmi arabalar. Benim bahsettiğim bu. Dervişlik eğer bir muhalif olma durumuysa, biz oraya gittiğimizi hatırlarsın o arabaları. Öyle bir durum yok artık. Öyle bir muhalif
o, o
olma.
O köy şimdi hala yaşıyor ve günümüzde de epey popüler bir tarikat o. Arkadaşlar aldı başını gittiler. Şimdi o dönemde ben ilk gittiğimde, tek başıma gittiğimde, senden önce ben tek başıma gittim. Ergenlik çağları yani 30'lu yaşlar falan.
Oh my God.
Hadi, var mı yok mu, ne olacak, ne edecek, ben kimim, öldükten sonra ne olacağım, Allah'ım ya Rabbim diye kıvrandığım dönemlerde hala devam ediyor. Ve şey...
Hala ergensin değil mi hatta sen?
Yok, geçti.
Geçti.
O köye gittiğimde bir takım rutin işlemler vardı. Mesela ilk gece camide yatıyorsun, herkesle beraber ayak kokusunun böyle mis gibi her tarafı doldurduğu bir camide kıç kıça yatıyorsun. Yatmadan önce soğuk bir havuzda gusül abdesti alıyorsun. Abdest alıyorsun, boy abdest. Boy
aldık.
Aldık. Ben ilk gittiğimde de almıştım. Ondan sonra camide yatıyorsun ve camide gördüğün rüyayı hiç kimseye anlatmadan, eğer bir rüya gördüysen, sen bunu şeyhin yardımcılarını anlatıyorsun. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Ben bir rüya gördüm mü görmedim mi? Fakat şunu çok iyi hatırlıyorum ben. Camiden şeyh çıkarken kesinlikle gözüne bakmayın dediler. Çok sıkı tembihlediler. Seninle gittiğimizde de. Şey, ben de bir şey yapılmaz dendiğinde yaparım tabii ki. Baktım herkes kafası önde geçiyor. Ben kafayı kaldırdım, adamla göz göze geldik. Adam benim gözümün içine bakıyor, ben adamın gözünün içine bakıyorum. Göz savaşı yaşadık.
Anların en ulvisi, vay be.
Neyse, Ece ile ne bağlantısı var? Şimdi Ece de o şeyh gibi
ya mi? Bu saatten sonra, bu saat diyorum, öyle bir saatlere geldik ki bana öyle geliyor. Yani sanki bir kırılma anı yaşıyoruz her anlamda. Ya bu kırılma anı lafı da aslında şey, anasını satayım, 20 yıldır kırılma anı yaşıyoruz değil mi? Ya 30
kırıl
yıldır.
Kırıl bitemedik.
Cumhuriyet kuruldu kurulalı hep şey kırıldı bitiremedi.
Cumhuriyet kırıldı kırılalı kırılıyor.
Tekke, zaviye ya da işte bir dervişlik, öyle bir rütbe dendiğinde, bir oluşumdan bahsettiğinde ahlak. Değil mi? Aklına gelen. Nefsine hakim olmak. Hayır, şey dedim ki Ece'nin o isteği bana her zaman trajik geliyor, imkansız geliyor. Orada dönüp durdum ben bir. Ama sonuç olarak derviş olmayı Ece Ayhan bir yere kadar becermiş. Epey bir müritleri var mı?
Mürit denir mi bilmiyorum. Bilmiyorum, okuyucusu var, takipçisi var, hayranı var. Sıkı takipçisi var. Yani canından kıskananı var, etinden butundan yararlananı var.
Kimmiş onlar ya?
Herhangi bir kimseyi kastetmedim ben. De vardır yani. Kastedecek olsam ismini söylerim ben.
Sonuçta biz de Ece Ayhan'dan bahsediyoruz farkındaysan.
Etini yememeye çalışarak.
Etini yememeye, mürit olmamaya çalışarak. Yeri geldiğinde de herhalde küfür de edeceğiz. Bilmiyorum henüz. Ettik mi şu ana kadar?
Şart mıdır?
Değildir.
İyi.
Şimdi Ece Ayhan'ın seslerine dönelim istersen kaldığınız yerden. Şöyle diyor, 10. ses. Küçükken ben çalgıcıları kör sanırdım. Kara gözlük takarlardı hepsi. Aralarında gerçekten kör olanlar vardı tabii. Bu kadar. Şimdi çalgıcı deyince ilk önce benim aklıma Ece Ayhan'ın da bir gözlüğü vardı.
Evet ya.
Olağanüstü, aslında nefis bir gözlüktü. Ya adam aslında işi kendine imaj mı oluşturmuş, ne yapmış? Ama yani benim kafamda en azından.
100 yıllık bir gözlük gibiydi ya.
Değil mi?
Evet. Çok eski ama hala sapasağlam.
Bak, tarih öncesinden kalmış gözlük gibi hakikaten çok. Hakikaten mi de dedim.
Evet.
Bu çalgıcı muhabbetine ben sana geçmek istiyorum yine.
Niye? Neyi mi görmüşsün?
Ya geçeyim. Ece Ayhan Adnan'ın çalgıcılarla teşhiki mesaisi vardır. Arkadaşlar bilen bilir, şarkıcıda da bir orkestrada Adnan solistik yapmıştır. Onu da unuttum değil mi?
Hayır, unutmadım canım. Unutmak mümkün mü?
Gözlük takıyor muydun?
Hatırlamıyorum ama takıyorumdur herhalde. Aileden gizli gizli hem para kazanmak hem de işte şarkıcı olacağım ben. 17-18 yaşlar. Lise daha bitmemiş. Orada plakçılık yapan bir adam vardı. Almanya'dan gelmiş. Ve plaklardan kasede kayıtlar yapıyordu. Benim evimde 100-200 tane plak var. Oh. Ferdi Tayfur'undan, Ferdi Özbeğen'inden, Beethoven'ına kadar.
Pink Floyd da vardır.
Pink Floyd da vardı. Fakat adamın koskoca dükkanında 10 tane mi 15 tane mi plak var. Ben dedim ki, ya Kemal abi, ismi Kemal'di. Kemal abi, benim evdeki plakları getireyim. Burada kaydetsen ne olacak? Benim evde duruyor. Kaydettikten sonra ben götüreyim bunları dedim. Bir taraftan da dükkana yamanıyorum bir biçimde.
Sulanıyorsun.
Evet. Cihazlar çok iyiydi. Kayıt cihazları çok iyiydi. Uğraşmak da hoşuma giderdi. Neyse ben getirdim. Adam mal bulmuş muharibi gibi saldırdım şeylere, plaklara. İşleri epey bir açıldı.
Orada... En çok hangi şeye plağa saldırdı? Terdi Özben deme bana.
Hayır. Orhan Gencebay, Müslüm ve Ferdi Tayfur. Peki. Üçlüsüne. Ve oradan kazandığı parayla bir orkestra kurma fikri doğdu. Oradan para kazanacağını düşünüyordu. Bizim patronumuz o oldu. Yani gazinocular kralı gibi. Orkestrayı bildiğimiz anlamda saz, darbuka anlamında kurmaya çalışıyordu. Ben olaya modern, batılı bir anlayış getirdim.
Wow.
Darbuka çalan adam ömründe şey görmemiş, bateri görmemiş. Ona gittik bir bateri aldık. Bateriyi nasıl çalacağını bilmiyor. Müthiş bir ritim duygusu var, Faruklu ismi. Fakat bateriyi nasıl çalacağını bilmiyor. TRT'de Okay Temiz'in programlarını seyrederek bateri çalmayı öğrendi.
Helal.
Saz çalmayı bilen bir arkadaşım vardı. Fakat olan Elvis Presley gibi yakışıklı bir tipti. Ona da gitarı münasip gördük. O da uğraştı, didindi. Ve bir de saz, bir de org. Ben de solistim. Ve...
Araya bir gireyim mi? Hı. Bu gitar çalan tip Teyzem filminde mi vardı?
Aynen ona benziyordu.
Değil mi? O tip, evet, de ona benziyordu.
Aynen ona benziyordu.
Halit Refik'in Teyzem filmi, Müjdar. Hı hı. Bir de orada bir manken bir çocuk oynamış, hatırlıyorum. Yaşar Alptekin olabilir mi?
Yaşar Alptekin'di o.
Aman tanrım. Devam edelim.
Ve biz düğünlerde şarkı söylemeye başladık. Fakat şarkışla gibi bir yerde bu garip karşılandı. İşte davul zurna ve darbukaya alışmış kulaklar. Bateri giriyor, saz giriyor, gitar giriyor. Ve kafasını gözünü sallayarak...
Atlan giriyor.
Ama söylediği şarkı da şu, türkü daha doğrusu.
Atlanın mı?
Hacer obasını... Engin mi sandın? Şarkışla
Anadolu rock.
Evet. Şarkışla türkülerini şarkışlalara satıyoruz ama eskiler nasıl böyle tiksinerek bakıyorlar bize. Gençler seviyorlar. Adımız ne çıktı biliyor musun? Cazla mazla ilgimiz yok. Adımız caz orkestrası.
Çok iyiymiş.
2-3 yıl kadar düğünlerde şarkıcılık yapmışlığım da vardır efendim.
Çok iyi.
İstirham ederim.
Biliyorsun ben İzmirliyim. Şehit Fethi Bey Lisesi, Basmane'nin hemen üstü olur. Orada okudum, ortaokul liseydi. Orada bizim kızlar, lisedeki kızlar böyle yanık sesli çocuklara bayılırlardı. Böyle çay partileri falan olurdu. O çay partilerinde bizim kızlar arkada kor oluşurlardı. Yan yana gelirlerdi vokalistler. İşte Ferdi Tayfur'un, hiç unutmuyorum, Ben de Özledim Ben'de ismim var şu an dilimde. İşte sana gelmek isterim, derman yok dizlerimde. Onu ayıla bayıla orada söylerlerdi. Ya ben orada durur bakardım. Durur bakarken derken hakikaten dedim yine. Hmm. Kusura bakma.
Saçmalama.
Ya başka bir dünyadan ben mi geldim? Onlar mı geldi? Bir yaşadığım yerle zaten benim bir yabancılık vardı. Bir yaşadığın yerin içine dibine kadar gireceksin. Hmm. Ama aynı anda da havada kalmayı, süzülmeyi, uzaklaşmayı falan bileceksin. O anlardan biriydi. Benim de müzikle ilgim bu kadar.
İyi ki bu kadar olmuş. Devam etmemiş yani.
11. ses Ece Ayhan. Haklısın, kuşlar gene ustalarda çarpmazlar birbirlerine. Silvia Plath tabii. Bu benim kuyruk acım biliyorsun.
Evet. Anlat hadi. Dur ben anlatayım. Bir gün aklımda kaldığı kadarıyla.
Anlat.
Niyazi yeni bir şey yazdığında hemen bana heyecanla okur böyle. Nasıl buldun diye. Şöyle bir şey yazmıştı. Kuşlar uçar gökyüzünde birbirine çarpmadan, o gidip kuşlara çarpardı diye bir şey yazmıştın sen. Doğru hatırlıyorum değil mi?
Gider kuşlara çarpar, kuşların çarptığını söyler kendisine. Bu Silvia Plath'a da yazılmış bir şiir.
Hmm, senin yazdığın.
Ha, Ece'nin sesinde de Silvia Plath var ya, oraya geldik.
Hmm. Ve ben dedim, çok heyecanlandım, çok güzel bu şiir. Bunu bir Ece'ye okusana dedim. Tamam dedi. Gitti Ece'ye okudu. Ece ne dedi? Güzel.
Çok güzel. Modern.
Modern dedi. Bir ay sonra ne? Varlık Dergisi'nde Ece Ayhan'ın yeni şiiri.
Yok, şöyle Enis Batur'a gönderiyor bu şiiri ya da diziyi. Kuşlar birbirine çarpmaz. Burada tam mesel bu. Mesel haline getiriyor. Enis Batur da işte günlerce böyle övgü yazıları düzüyor bu dizi üzerine. Ama benim nasıl içim gitti, nasıl zoruma gitti.
Orada karardın adama. Ve şey.
Bizim orada başladı o suretimiz.
Dizemi çaldı, dizemi çaldı. Ben de şey diye sakinleştirmeye çalışıyorum. Ya
Ece ne mutlu sana.
Ha, ne mutlu sana yani. Ece Ayhan gibi bir adam senin dizenin altına imzasını atmış. Bu sana gurur vermeli diyorum. Yok, sen karardın bir kere.
Ya bir izin alır adam.
Niye izin alsın?
Bir de bak benim yazılarımda da vardır. Göndermede bulunurum bir takım insanlara. Çift tırnak içindeyse, italikse bana ait değil o. En son işte Murat Anmunga'nın hazırladığı seçkide okudun ya. Orada bir tane şiir var. O şiir tırnak içindedir, italiktir, bana ait değildir. Şairini arayıp izin istemişimdir.
Kim onun şairi, ben merak ettim.
Ali Özkarcı.
Güzel bir şiir ama.
Çok iyi, çok iyi bir şair. Ali Özgür Özkarcı. Takip edilmesi gereken, sesi olan bir şair. Delirmesini bilen bir şair, bir de güzel deliren bir şair.
Ama şimdi bir üstatlık meselesi var ya, insanlar belli bir mevkiye geldikten sonra bütün dünyada da böyle diyebiliyorum. Ben bütün dünyayı bilmiyorum ama kulağıma çalındığı kadarıyla atıyorum işte Montaigne, şu bu iyi şairlerden birkaç tane saysana sen. Onlar yaşlandıkları dönemde genç şairler gelirlermiş, üstad şuna imzanı atar mısın derlermiş. Kendi ismini zikretmeden. O bir okurmuş, beğendiğinin altına imza atarmış. Ve bu o çocuk
Montaigne
için...
Montaigne denemeci ama şey şair yanı da var bu arada.
Neyse Montaigne ilk aklıma gelen
ne söyleyelim.
Lerden birisi de.
Evet.
Nereden geldi onu da bilmiyorum. Sadece başka şair hatırlayamadım.
Denemeleri şiir tadındadır o. Oradan gelmiş olabilir.
Neyse oradan doğru yırttık hadi.
Evet. Yırtalım.
Ben de bunu örnek veriyordum sana. Bu senin için şey olmalı. Bak Ece sana aslında el verdi.
Allah razı olsun.
Allah razı olsun demen gerekmez ama şey de ben olsam ben şey yapardım. Şimdi keşke benimkini çalsaydı.
Sylvia Plath Ece Ayhan'ın bize getirdiği yazarlardan mıydı? Ondan emin olamadım. Değildi herhalde.
Onun getirdiklerinden birisiydi. Tamam. Yani ben daha önce çok fazla okuduğumu hatırlamıyorum.
Aldığım notlardan bir iki şey söyleyeyim. Biraz şey şairane olacak da okuyayım hadi. İşte o zamanlar gençtik. Şimdiden haz etmiyorduk. Omuzlarımız dardı. Geldiğimiz yerler belliydi. Kemiklerimiz sayılıyordu. Ruhumuz kaçacak delik arıyordu. Hayalet olmaya teşneydik.
Yani?
Hayattan her genç kadar nefret ediyorduk. Paramız ve hesap cüzdanlarımız yoktu. Kıt kanaat geçiniyorduk. Ve bize korkularımızı eşlik edecek şairler, yazarlar, hikayeler arıyorduk. Sylvia Plath onlardan biri oldu. Onlardan biriydi. Bir de her zamanki gibi genciz ya. Hayatına kıymışların acısını tutuyorduk. Ki bu tutumun şarkı garpı yok herhalde. Her yerde aynı.
Bu intihar eden yazar her ve yerde. Şairler niye ilgimizi çekiyor? Benim de çok ilgimi çekiyor. Evet. Biz ölü sevici miyiz? Neyiz?
Ya ölü sevicilik Türkiye özgü zannediyordum ölkü da ben seviyorum. Dışarıya çıktığımda da orada da var aslında. Biliyorsun işte Amy Winehouse öldü genç yaşta. Hemen ona etrafında bir efsane bir hikaye yarattılar. Yapılıyor böyle. Bunun doğusu batısı yok. Bir şarkı garpı yok.
Türk edebiyatında hamamdaki bileğini kesip de son ana kadar...
Beşir Fuat
değil mi? Garip bir şey, ne anlamsızca bir şey. Hiçbir etkisi kalmadı. Sadece olayın kendisi kaldı.
Şu an bak aslında konuştuğumuzda belki yine şey terbiyesizlik ediyoruz da hakikaten gülümseme geldi suratıma. Neden öyle yapmıştı? O zamanlar acısını tutmuştuk.
Ben hiç acımadım ona.
Acımadı mı?
Bana bir şov gibi geldi.
Peki Oğuz Atay, Sezai Karakoç, Sevim Burak, Tezer Özlü. Bunların posterleri vardı, biz fotokopilerini çeker çerçeveledik, hatırlıyorsun. İntihar etmiş gibi davranıyor herkes.
Yok, intihar etmedi. Beyninde uğur vardı bildiğim kadarıyla. O hastalıktan gitti.
Tezer Özlü de öyle canım.
Tezer Özlü intihar etmedi mi?
Hayır. Ama intihar etmiş muamelesi yapıyoruz. İşte onların şey...
Sevim Burak?
Doğal yoldan gitti, intihar etmedi bunlar. Hayır, bahsettiğim şey... Bunlar mağdur olmuşlar. Anladın mı? Ya olmamışlarsa bir etrafta bir mağduriyet yaratıyoruz. Öyle bir durum var.
Tezer Özlü intihar etti diye biliyorum ben.
Ben de hastalıktan öldü diye biliyorum.
Neyse, bakarlar internete.
Baksınlar. Neyse, hali hazırda epeyce bir isim vardı bohçamızda. Başka isimler var mıydı? Bunlar dışında aklına birileri geliyor mu? Senin, Sezai Karakoç'u saydım. Cahit Zarifoğlu vardı senin.
Hı hı.
Sevgili şairlerinden.
Evet.
Başka isim var mı aklına gelen?
Ya gençlik döneminde işte hem Nazım Hikmet hem de Necip Fazıl Kısakürek'ten keyif alabilen ender insanlardan biriydim. Yani birisi okunurken diğerinin okunmasının haram olduğu dönemlerdi, 80 öncesinde. Ben de sağ cenahta doğmuş bir insan olarak Nazım Hikmet'e düşmanlığım vardı. Bir süre sonra ben buna niye düşmanım ki, bir tanıyayım dedim. Kitaplarının basımı serbest bırakılmıştı. Adam Kitabevi basmıştı bütün şiirlerini. Tabii ki, tabii. Ve ben o şiirleri set halinde aldım. Böyle sevine sevine eve giderken abimle karşılaştık. Abim de faşo. Faşo ağa. Bakayım şu kitaplara dedi. Baktı Nazım Hikmet. Nuri Cennet'in komünistin kitaplarını dedi. Okuyacağım dedim. Ne okuyacağına ne olacaksın sen? Kafayı mı bozdun dedi. Yo, iyi bir şair mi kötü bir şair mi ben kendim karar vereceğim dedim. Gittim eve okudum. Nazım'ı ben çok sevdim ya.
Sen sanki taşradaki ilk bireylerden birisin Altman.
Sensin birey.
Ve
Nazım'ı çok sevdim. Daha önce işte Necip Fazıl'ın şiirlerini ezberleyen ben, daha sonra Nazım Hikmet'in şiirlerini ezberlemeye başladım. Yıllar geçtikten sonra da artık daha farklı şairler tanımaya başladım ve sevmeye başladım. Sezai Karakoç çok etkiledi beni. Çok etkiledi. Necip Fazıl'dan sonra Sezai Karakoç etkiledi.
Sezai Karakoç'un balkon şiiri. Çocuk şimdi düşerse. O balkondan düşmeyen adam, hakikaten bunu söylüyorum, okur falan değildir.
Evet.
Arkadaşlar.
Müthiş bir şiirdir o ya. Yani,
öyledir. Neyse, ben gider kuşlara çarpar, kuşlara çarptığını söyler kendisini, dizesini, ne yaptım ne ettim üzerime tekrar nüfusuma geçirdim.
Nasıl yaptın?
Hergeli Aşıklar romanında.
Ciddi mi, ben hatırlamıyorum, onu okudum. Ooo,
kaçırır mıyım? Yaptım. Seslere devam edelim mi?
Hadi devam edelim.
Bütün denizlerde ters akıntılar vardır. Bu kadar, demiş Ece Ayhan. Boş ben bunu sanki bir şey demişti, diyormuş gibi yazmışım. Hani arkasında bunun bir anlamı olabilirmişim gibi. Ama o ters akıntılar havada da vardır muhtemelen.
Sadece meteorolojiye mi daldık?
Yok, hayır. Bunu söyleyerek acaba neyi kastetti şair arkadaş? İlla bir şey mi kastetmesi gerekiyor? Kastetmiyor bu şiirde herhalde. Ya da dizede, seste. Ne diyorsun?
Bir daha söylesene.
Bütün denizlerde ters akıntılar vardır. Bu notları işte gizli gizli değil, direkt alsaydım, doğrudan alsaydım yüzüne karşı. Yüzüne karşı yazsaydım. Hmm. Belki bana açıklar, ne demek istiyorsunuz Ece Bey? Ne demek şimdi bu?
Senin bu, aynen bu böyle aynen bu şekilde sorardım.
Adam ne yapardı?
Ben sinir olurdum ya. Senin sorma tavrına sinir olurdum. Bir de gençliğin getirdiği bir şey herhalde. Ne diyorsunuz Ece Bey? Ne demek istiyorsunuz burada? Ya adam 60 yaşında adam, koca bir şair, ona bu şekilde soru sorulur mu? Ben de kasabalı.
Atlan soruyor.
Damat edasıyla, Ece Bey biraz daha açsanız şunu filan. Ikına sıkına sorardım.
Ya, rica etsem Ece Bey, rahatsız etmiyorsam eğer.
Öyle de kibar değil ama şey, ne demek istiyorsunuz Ece Bey?
Hakikaten ha. İşte Attila İlhan. Tek bir katkısı yoktur. Ne bunu şiire okumuştuk, ne de başka bir şeye. Evet, okuduk da. İlk örneklerdeydi bu.
Hı hı.
Hiç hapishaneye girmemiştir. Girdiği gibi gösterir. İkinci yeni şairlerinden biri bile Atatürk şiiri yazmamıştır. Yazmaz, biliyor musun? Öyle. Attila İlhan hastası olarak sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Attila İlhan'ın hastası mı?
Seversin sen Attila İlhan'ı.
Severdim Niyazi.
Bitti mi?
Evet, aşkım. Bitti. Aşkımız bitti.
Peki, öyle olsun.
Ne şairler sevdim, zaten yoktular. Beni Necdet Evliyagil tonuna sokma.
Ya şimdi belki tehlikeli sulara giriyoruz. Hiç bilmiyorum ama girmek istiyorum.
Dal.
İkinci yeni şairlerinden biri bile Atatürk şiiri yazmamış. Yazmaz.
Bu doğru mu? Doğrudur.
Bu doğrudur muhtemelen. Ece öyle atan tutan bir tip değil. Ama benim itirazım var.
Neye?
Şimdi bu cümle bana göre Cumhuriyet aydınını açıklayıcı bir cümle. Ben diyorum ki yaz kardeşim, Atatürk şiiri yaz. Eğer bir itirazın varsa herhangi bir konuda o şiirde dile getir.
Ama manyak
ben mısın? Ben sessiz kalırsam... Sen de hayır ama bütün şey suskunluklar. Hayır. Bir muhalefet sanki yaratıyor ya da muhalefetten kaynaklanıyor gibi bir tavır var.
Ece Ayhan'ın Atatürk şiiri yazılsın diye bir kaygısının olduğunu hiç sanmıyorum. Sen nereden
bunu
çıkardın?
Söylemiş.
Tamam, o bir tespit. Bu tespitin altında ikinci yeniciler Atatürkçü müydü değil miydi sorusu
hayır, ben,
sorulabilir.
Benim derdim eğer bir itirazım varsa herhangi bir konuda.
İtiraz değil ki tespit.
Ya da şey sen o kadar çok ateist şair yazar var ki. Ama bunu yazdıklarında ya da şey beyanlarında hissetmek illa git söyle demiyorum. Açıkla demiyorum. Başıma vur demiyorum. Ama insan bunu imayla da olsa bir şekilde belli eder. Yani sessizlik politik tavır. Ve sanki şey muhalif bir tavırmış gibi algılanıyor. Benim orada bir itirazım var. Ya ben bu konuda konuşmazsam...
Sen derken Ece'den bahsediyorsun.
Yok, genelde şairlerden, yazarlardan. Anladın mı? Ya işte inanca karşı tamam saygılı olacaksın elbette ama inansızlığa karşı da saygılı olacaksın. Bunu da dile getir.
Ben senin nereden baktığını hala anlayabilmiş değilim. Yani bir kere ikinci yeni şairlerinin Atatürk şiiri yazmak gibi bir mecburiyeti var mı?
Hayır, yok ama bunu ya, belirtmek gibi bir mecburiyeti de yok. Atilla İlhan Atatürk şiiri yazmış. Tamam, yazabilir, övebilir de sen onu yazma tarzına karşı olabilirsin. Anladın mı? Benim Atatürk'te bir problemim vardı. Ben muhalifim. Eyvallah, tabii ki olabilir. Ama bunu dile getir.
Ben de anlamadım açıkçası. Ne seni ne Ece'yi.
14. ses. Melih Cevdet Anday'ın aklı başına çok geç geldi. Tabii iş işten geçti. Bundan sonra çok zor artık tabii. Şimdi Melih Cevdet'le ilgili bu yargı da, Ece Ayhan yargısı da bana çok tuhaf geliyor. İşin işten geçmeme kriterleri nedir? Melih Cevdet Anday işte oyunlarıyla, şiirleriyle Türk Edebiyatı'na bir yeri var diye düşünüyorum. Hani beğenilir, beğenilmez. Çok alıcısı vardır ya da azdır, onu bilemeyeceğim ama bu iş işten geçme kriterleri, onu da bilemiyoruz.
Sorsaydın keşke.
Keşke sorsaydım.
Ama abi burada da
mesela... Ama bunu söyleyen biri muhakkak ki işi bilen biridir diye düşünüyorum ben.
Tabii ki bilen ve tanıyan kendi çağının insanları bunlar, birbirlerini biliyorlar yani.
15. ses. Arif Damar belki iyi bir şair değildir ama namusludur, dürüsttür. Çok çekmiştir, kolay değil tabii. Şimdi şairleri ikiye ayırıyor Ece Ayhan. Her zamanki gibi iyi şairler ve namuslu, dürüst şairler. Ya da iyi şairler, namussuz şairler diye.
Namussuz, şerefsiz şairler.
Evet. Ya namuslu olup da iyi şair olanlar da var.
Namussuz olup iyi şair olanlar
evet.
Mı? O kim?
Oraya girmeyelim. Devam. 16. ses. İlhan Berk. İlhan Berk'e geldik.
Sen gördün mü ya İlhan Berk'i?
Ben tanıştım.
Tanıştın,
İzmir'de
Vakko'da.
Vakko'ya hayatıma ilk kez ben İlhan Berk'le. İlhan Berk sayesinde girdim. Oraya bir söyleşiye gelmişti. İçeriye girmeye cesaret ettim.
Beraber gittik.
Biliyorsun, sen de mi geldin? Ama senin Vakko'da alışveriş etmişliğin vardır be, şerefsiz.
Evet. Onu da kısaca anlatayım.
Ona.
Bir yerden Jetpa'dan reklam filmi çektik ve cidden çok büyük bir para kazandım. O dönemin parasıyla acayip güzel bir para kazandım. Ve yaptığım ilk iş Koç Holding'i, Arçelik'i, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, şu bu, tam bir çeyizlik ev dizdim komple. Cebimde de bir miktar para var. Vakko'da bir ceket gördüm. Çok hoşuma gitti ceket. Koyu yeşil bir ceketti.
Onun, sadece, o ceketi de giymeyen kalmadı anasını
satayım. Evet. Sadece o ceketi alıp çıkacağım. Fakat öyle bir tezgahtara denk geldim ki adam beni tepeden tırnağa giydirdi. Sadece ceketle değil, gömlek, pantolon, ayakkabı, hatta kravat filan da böyle. Cebimde 5 kuruş para kalmadı. 5 kuruş para yok. Yanımda böyle Vakko poşetleri. Eve gideceğim, dolmuş param yok. Bütün parayı Vakko'ya bıraktım. Ondan sonra Cumhuriyet Kitap Kulübü'ne uğradım. Arkadaşımız Şefika'ya. Şefika dedim, bana bir yol parası versene.
Vakko'dan geliyorum.
Şefika şöyle bir baktı. Vakko poşetler dolmuş parası istiyor. Dedi.
İlhan Berk 36 yıllık arkadaşım. Bir gün Metin Eloğlu'nun masasına gitmiş bu. Masada Eloğlu'nun karısı da var. İlhan, şiir dilin belini getirmektir demiş. Doğru aslında. Metin Eloğlu çok kızmış, şiddetlenmiş. İlhan, sen Ankara'dayken bir oğlanın peşinden çok koşmuşsun. Şu hikayeyi bir anlatsana. İlhan Mosmor tabii. Şimdi İbnelik'te korkutmak tam böyle. Yani bu çağdan
Ama
bakınca ne kadar salakça geliyor değil mi?
şimdi bak,
Anlamsız.
bu
Tabii bunu bu
senin
arada
aldığın
şey
notlar.
1970'li yıllar falan bunlar herhalde. Orada geçen diyaloglar. Bugünden ne kadar bakabilirsin, ne kadar konuşabilirsin? O da bir soru işareti aslında değil mi? Muhtemelen işte şey Ece Ayın kafasında yer etmesi, sese gelmesi tabii benim bunu da kaydetmem.
Evet,
Bu tavır da var tabii ki.
asıl problem orada. Şimdi Ece Ayhan İbnelik'le korkutsaydı İlhan'ı,
Metin Eloğlu'nu aslında Metin Eloğlu
hayır.
üzerinden İlhan Berk'i birlikte korkutuyor
Hayır,
kardeşim.
bunu yazardı. Yazardı. Bu sana söylenmiş bir şey. Dolayısıyla öyle korkutma diye bir şey yok. Bu sana söylenmiş bir şey. Senin şerefsizliğin. Yazıyorsun orada, ondan sonra da
Doğru
korkutuyor
söylüyor.
diyorsun. Ha.
Ses 17. İlhan şiir miri maldır der çalar. Bir keresinde de nokta noktanın dizesini olduğu gibi almış. Nokta nokta çok köpürdü. Dava açacağım dedi. Bu kadar.
Sen açmadın dava,
Ben
değil mi?
açmadım. Ben aldım dizemi. Bak terbiyemi takındım. Ses 18. Hala İlhan Berk'te. İlhan Berk. Şiirinin arka planı yoktur. Boştur. Sözcüklerle çok uğraşır ama.
Evet, o doğru. Bende de
Ve
öyle bir izlenim
İlhan
var.
Berk Güzel Irmak kitabı var. Herkes önerim. Bir de harika muhteşem bir deneme kitabı var. Şifalı Otlar kitabı. Şifalı Otlar kitabı konusunda ama başvuracağınız başka bir isim var. Salah Birsel. Olağanüstüdür. İlhan Berk bence ona yetişememiştir. Ama yine de arka planının olup olmadığı konusunda ben tam emin değilim. Ama İlhan Berk denince benim aklıma gelen bir dize var. Onu asmıştım bir dönem. Soyundum işte sana yol olsun diye.
Ay, ne kötüymüş.
Çok güzeldir Adnan. Bu şeyde bu kadar. Sesler bitti.
Giyindin, ne oldu? Soyundum işte, sana yol olsun diye.
Giyindim sana da kapak oldu.
He.
Peki.
Edebiyat programına bakar mısın?
Haftanın kitabına girelim mi? Bilmiyorum.
Evet,
Zamanımız
girelim,
var mı?
artık bitti.
Haftanın kitabı Zamanın Gürültüsü. Julian Barnes. Künyesinden bahsedelim kitabın. Ayrıntı Yayınları'nın 978. Edebiyat dizisinin ise 223. kitabı. İngilizceden çeviren Serdar Rifat Kırkoğlu. Barnes'ın kitaplarının çoğu, hemen hemen hatta hepsi Ayrıntı Yayınları'ndan çıkmış ve yine hemen hepsini bu Serdar Rifat Kırkoğlu çevirmiş.
Ayrıntı ne güzel
Ya ben
çalışıyor
bu
ya.
ısrarlı tutumundan dolayı hakikaten bu ayrıntıyı kutlamak istiyorum.
Evet ya.
Benim en bayıldığım bir şeydir. Bir yazara sahip çıkmak. Kimseye bırakmamak. Hiçbir yayın evine. İnat
Genel
etmek.
yayın
Yani şey
politikası da çok iyi.
olağanüstü
Çok
güzel bir şey.
çok güzel kitaplar çıkarıyorlar.
Yani böyle
Okumuyorum
bir
sana neyse.
tutarlılıktan dolayı ayrıntıya hakikaten saygılarımı sunuyorum ben. Şimdi Zamanın Gürültüsü'nü yayıma Aslı Güneş hazırlamış. Son okumayı Ozan Dil yapmış. Kapak tasarımı Arslan Kahraman. Dizgi Hediye Gümen. Kayhan Matbaacılık tarafından Topkapı'da Mart 2016 tarihinde 2000 adet basılmış. Fiyatı 14 lira.
Bir de taşıyıcısını yazsaydın ya, hamalı.
Ya emeğe değer veren insanlarız. Bunlar da emek
Yani
vermiş. Bunların da
dilen
ismi geçsin.
okudun, hemen
Yazık.
değer verdin, değil mi?
Yazık.
Para ver.
Şimdi kitap ünlü Sovyet bestecisi, müzik insanı Dmitri Dmitriyevich Şostakoviç'i anlatan bir biyografi. Şostakoviç üzerine yazılmış başka biyografilerden, yazılı ya da sözlü tanıtıklardan yararlanmış Barnes bu romanı, biyografik romanı oluştururken. Stalin dönemindeki o terör ortamında yaşamış Şostakoviç. Bir de söyleyebilsem. Terör sanıldığı gibi herkes biliyor herhalde, hepimiz biliyoruz. Sadece bu radikal silahlı grupların yol açtığı, onların tekelinde olan bir olgu değil. Devletlerde pekala terör uygulayabiliyor. Devlet terörü denen terim de var. Onların keyfiyle tutuklayıp işte can ve mal güvenliklerini sarsıcı uygulamaları olabiliyor. Görüyoruz. Yalnız bu devlet terörünün en büyük ve en uzun uygulamalarından biri Sovyetler Birliği'nde yaşandı. Stalin döneminde özellikle. Onun kurbanlarından veya mecburi işbirlikçilerinden biri de ünlü besteci Şostakoviç olmuş. Tion Krennikov denen ve ta Stalin döneminden bu adam geliyor, Adnan. Putin dönemine kadar yetişiyor. Putin döneminde bile plaket alıyor.
Kaç yaşında lan?
Müziğin başında, yani bu kadar. Kötüler uzun yaşıyor hakikaten.
Kaç yaşındaymış? Neyse.
Bu alıyor ya, 80 yaşlarında falan olması gerekiyor.
Daha da fazla.
Bu arada şey, Shostakovich de uzun yaşamış. Onu da söyleyeyim. Bu amca Krennikov, kelimenin tam manasıyla devlet madalyalı, müzikten sorumlu, her devrin adamı. Buna soruluyor Shostakovich'i nasıl bilirsin diye. O da diyor ki korkacak hiçbir şey olmayan neşeli bir adamdı. Bir başka besteci bunu duyunca şöyle bir yanıt veriyor. Kurt kuzunun korkusunu anlayamaz.
Kurt kuzunun
korkusunu anlayamaz. Başka bir deyişle kuzunun korkusunu sen kurta değil, gideceksin korkunun asıl sahibini, kuzuya soracaksın.
Yedikleri kimlermiş? Kuzulardan örnek var mı?
Ya yoksa onlardan biri Shostakovich, bu kitapta görülecek. Olağanüstü işkencelerden, fiziksel olmasa bile manevi işkencelerden geçmiş. Tam bir gerilim romanı bu aslında. Adama 40'lı yaşlarda ya da 50'li yaşlarda yeterince sosyalist bilince sahip olmadığı için Stalin kitaplarını okutuyorlar. Bundan büyük işkence olamaz. Of. Bunun için bir tane adam geliyor evine ders vermeye.
Hadi be.
Evet, şaka gibi. Neyse, bu Barnes 191 sayfalık kitapta ele aldığı konunun üstesinden gelmeyi başarmış bence. Ama kimi zamanlar elindeki bilgileri gelişigüzel de yığmış gibi gözüküyor, doğrusunu istersen. Ama daha, bana sorarsan, daha derinlikli bir kitap olabilirmiş. Yine de okurlara tavsiye edilecek bir kitap. Hatta Shostakovich'in eserlerini, özellikle bir Shostakovich eseri var, Mitsenskili Lady Macbeth. Onu dinlerken okuyabilirler.
Müzik de önerdi yani.
Evet.
Aa, iyi. Hadi eyvallah.
Hadi görüşürüz.
Prostatik. Hazırlayanlar ve konuşanlar Niyazi Zorlu, Adnan Acar.